kağıt haline gelinceye kadar, odunu taşıyan insana kadar kimlerin emeği geçtiyse hepsine Fatiha edinmeyi adet edinmişiz. Böyle başlandığında o eseri okumanın da lezzeti, feyzi ayrı oluyor. Bu ancak nasıl anlaşılabilir? Tatbik edilmekle anlaşılabilir. Tatbik edilirse anlaşılır. Konuşma esnasında zuhur eden hatalar bize aittir. Doğru sözler de sahibine aittir. Bu yolun doğrularına aittir. O halde sözde eğrilik bulmayı düşünenler zamanı efendim boşuna harcamış olmasınlar. Biz baştan o hataları kabul ediyoruz. Onlar doğru istikamete ve doğruluğu tahsil edecek şekilde dinlemeye gayret etsinler. Fakat yine girizgah olsun diye söylüyorum. Bendeniz Mesnevi sizin için bir daha okuyorum. Eski okuduklarımı, eski yazdıklarımı, efendim yazılanları, hani zaten okudum ettim, üzerine bina ederim diye düşünmüyorum. Yeniden sizlere anlatmak, sizlerle sohbet etmek ve belki bu vesileyle biraz daha rahmani duyguların daha da fazla kalbimize havale olmasını temenni etmek üzere tekrar sizin için okuyorum satırları, aldığım notları. Fakat berekatını çok gördüm. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena ettikten sonra sizlere de teşekkür etmek isterim ki en azından maleyaniyle geçebilecek olan saatlerimi sizlere ders anlatmak için mütalayla geçiriyorum. Sizler vesile oluyorsunuz. Allah sizleri de iki cihanda aziz eylesin. Tekrar tekrar geriye dönerek anlatmayacağız. Fakat daha evvel anlattığımız şeylere de atıfta bulunacağız. Derse ilk defa iştirak eden, ders demek de ne kadar caiz bilmiyorum. Biz bize sohbet ediyoruz burada. İlk defa iştirak eden kardeşlerimiz çok bir şey kaçırmamış olacaklar. Ümit ediyorum. Çünkü biz bile derste eski şeyleri tekrarladığımızda ilk defa duyuyormuş gibi oluyoruz bazen. Ona esef etmesinler. Cenab-ı Hak onların da bizlerin de eksikliklerini inşallah ikmal eylesin. Hallerimizi hale tahvil eylesin. Neistan'dan bahsedildi. Neyin kamışlıktan koparılma hadisesinden açıldı, uzun uzun konuşuldu. İnsan-ı kamil ney ilişkisini uzun uzun anlatmak nasip oldu. Ve geldi en son, hatırlıyor musunuz cümlelerimizi? Ehli derdin sohbetine mahrem et. Yani Süleyman Çelebi'nin Mevvid-i Şerif'inde sen bu Süleyman-ı Fakir'e rahmet et, ehli derdin sohbetine mahrem et. Bu ne büyük duadır. Koskoca bir manzum eser yazmış. Zamanında ta Fatimilerden gelen şeyler var. Tarihi sürecine girmeyeceğim. Mevlid yazma hadisesi. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimize zamanında hakaretin ziyadeleşmesi hasebiyle bir tepki olarak İslam aleminden çıkmıştır. Mevlid bir tek Süleyman Çelebi'nin değildir. Binlerce mevlid vardır. Binlerce. Arapça yazılmış, başka lisanlarla yazılmış, Afrika lehçeleriyle yazılmış. Binlerce mevlid vardır. Fakat bazı şeyler yazılır da, bazı şeyler de takdiren yazıldığı için yazılır. Manen destur alındığı zaman onun yazılması, okunması farklı olur. Allah okutur onu. Şimdi Süleyman Çelebi çok mübarek bir adam. Nereden biliyorsun? Mevlid yazmış. Hayır, ondan değil. Mevlidi yazmış ve okutturuyor. Kim okutturuyor? Hazreti Allah. Demek ki makbul bir şey ki insanların sadrında yer etmiş o. Buna işarettir. Rahmetli hoca efendilerden bir tanesi öyle derdi. Evladım derdi, ben şimdi otursam elhamdülillah dinlediğim kadarıyla bir dua kitabı, bir virt, bir evrat yazarım derdi. Yazarım. Gayet de güzel olur eminim derdi. Yani dua sırası sabah okunacak, öğle okunacak, akşam hazerde, seferde neyse yazarım. Fakat kim okur derdi. Neden? Bir de onun manen kabul görmesi lazım. Manen kabul gördüğü zaman Allah o sözleri bu kainatta kundaklar, ehli olan bir insanın gönlüne akıtıverir. Muhafızı Allah'tır. Anlatabildim mi acaba? Mesnevi'nin korunması hususunda da kısmen buna işaret etmiştik. Hazreti Mevlana büyük bir insan. Nereden biliyorsun? Hiçbir şey konuşmayı düzüyor. Evliyadır. Nereden biliyorsun diyor. İşte kaç senedir Mesnevi okunuyor, insanlar irşad oluyor, Allah ve Resulüne yol buluyor. Daha bunun velayet için başka delil mi aranır? Dedik ki sözü uzatmayalım, anca toparlandık. Süleyman Çelebi gibi bir zat böyle bir mevlidi yazdıktan sonra o eserin hatimesi gibi sayılan, mührü gibi sayılan dua niyaz kısmında şöyle cennetini dahil eyle, şöyle eyle, cennete adne dahil eyle, cennet ırmaklarının yanında komşu eyle diye dua istememiş. Dünyada istediği şey ehli derdin sohbetine mahrem olmak. Tekke edebiyatıyla divan edebiyatı farklıymış. Allah Allah. Dışarıdan bakınca öyle gözüküyor. Şimdi Mesnevi'ye bakıyorsun, Fatiha-i Mesnevi'ye. Benim sözümün anlaşılması için şerha şerha bir sine isterim diyor Hazreti Mevlana. Allah Allah. Sözün tesirine bak. Ben öyle diyor konuşurum ama diyor, kime konuşurum? Ben diyor sinesi şerha şerha olan adam isterim diyor. Onadır yani. Öyle olmadıktan sonra bu dert açılmaz diyor. Hazreti Süleyman Çelebi'ye bak ki ehli derdin sohbetine mahrem et derken Hazreti Pir'in sohbetine ermeyi bile murad ediyor. Nasıl bir birliktelik? Sen divanda, tekkede, sokakta hepsini ayrı zanneder gör. Tevhidden başka bir şey yoktur. Ondan başka bir şey yoktur. Bu ilmi tahsil edenlerin hepsi aynı şeyi farklı şekillerde fakat aynı tesirle, aynı ruhla söylemişlerdir. Üzerinde düşünün dedik. Şimdi ben size Neyistan'ın hadisesini, o neyin feryadını anlatacağım. Daha neler konuşulacak bu Mesnevi'de. Fakat nedir? Sinaha hem şerha şerha ez firak, ta ve guyem şerhi derdi iştiyak. Bi guyem. Ben size derd ehlini, o Neyistan'dan nasıl koptum geldim, o vatanı asli nedir, bu güzellikler nelerdir, sahibimin nefesi nedir, hangi dertten dem vururum, ehli dert nedir, hangi sohbete ederim, ben bunu anlatırım anlatmasına, ben müsaadeyi almışım, ben bir kere konuşma müsaadesini almışım, sen sus desen de ben artık susmayacağım, sana değil ki benim sözüm, sen de bu işin içine girmek istiyorsan, diyor ki, ey Mesnevi'ye baktığı halde tevhidden başka şeyler görenler, ey ben okudum da sadece tilki tavşan hikayesi anladım diyenler, sadece bir bölümünü anladım, onun haricinde de böyle çok ahım şahım bir şey yok, üç aşağı beş yukarı da ben bunu söylerim diyenler, benim derdimi anlamanız için ben şerha şerha iftiraktan, ayrılık ateşinden, hasret ateşinden parça parça olmuş sineler isterim konuşmak için. Ancak böyle bir şerh edilmiş bir sine bulursam, orada da büyük bir oyun yapıyor. İnşallah zevkle ben de anlatmaya çalışacağım. Bir şerh kelimesinden 18 tane şerh çıkacak. Bir şerh kelimesinden 18 tane şerh çıkacak. Şerha şerhı olmuş bir sine ararım ki ben de derdimi şerh edebileyim. Yani tam metne sadık kalarak oradaki yapılan oyunu efendim anlatmak istersek öyledir. Ben size şimdi ayrılık ateşinden benim derdim neymiş dinle dinle dedim. Erkeği de kadını da benim feryadım kendinden geçirir, ahı figan ettirir dedim ama sen bu derdin ne olduğunu anlamak istiyorsan, bu derdime ortak olmak istiyorsan pare pare, şerha şerha olmuş bir sine isterim ki konuşayım. Şimdi şerh kelimesinde tabii bunlar büyük üstadlar. Bizim gibi taklidden konuşmamışlar. Konuştukları şeyin künhüne vakıf olarak konuşmuşlar. Sine, şöyle şimdi resmediyoruz. Sine denilen vücutta göğüs kısmıdır. İnsanın göğüs kafesine bakıldığında böyle şerh edilmiş, açılmış gibidir daha bakışta. Ayrıca açılmış bir musafa benzer insan göğsü. Bizim örfümüzde, bizim lisanımızda şerh diye bir şey yarmaya denir. Böyle ama yarmak derken alıp da burayı böyle yarmaya şerh denmez. Niye denir? Bunun altında bir şey vardır. Şunu çıkartmak için siz ince ince bunun üzerine bir şey açarsınız, çıkartırsınız. Şerh buna denir. Yani örfümüzdeki kullanma şeklini anlatıyorum. Herhangi bir şey yarmaya denmez. Alıp şurayı kesik atıyorsun. Şerh eyledi denmez. Bir şeyi çıkartmak, bir şeyi düzeltmek, bir şeye ulaşmak kastıyla yarmaya şerh denir. Lügat manası yarmak demektir ama böyle yarmak. Ameliye işine mesela şerh denir. Ameliyat dediğimiz hadiseye. Ameliyatın içerisinde, ameliyat işlem demektir. Ameliyatın içerisinde bir bölümü de şerhtir. O ameliyat işlemini yapmanız için içinde bulunan bir bölümde şerhtir. Yaracaksınız. Yardığınız gibi bırakmayacaksınız. İşlemi hallettikten sonra sırlayacaksınız. Hazreti Mevlana'nın 18. beyitte ve selam diyerek sırlaması gibi. Burada açıyor ama. Duyurdu. Narkoz diyorsun. Derdin büyüklüğüne işaret etti. Tedavinin gerekliliğine işaret etti. Şerhe başladı. Zevkini alabiliyor musunuz? Üçüncü beyitte, ki o da tesadüfi değil. Üçüncü beyitte başladı şerhten bahsetmeye ve sineye. Çünkü üçüncü derece, nefis dereceleri kalbin varlığını hissetme makamıdır. Ve ameliyat o safhada olur. Ondan evvel olmaz ameliyat. Gerçek ameliyat ve ameliyatın gayesindeki o fuat denilen, gönül denilen noktaya erişebilmek üçüncü derecede olur. Üçüncü esmada olur. Üçüncü nefis tabakasında olur. Geldi üçüncüsünde söyledi. Beni anlayabilmen için biraz bu dert meyilden muhabbete çevrilip de aşka doğru yüz tutman lazım. Şerh olman lazım biraz. Sağını solunu biraz böyle bu ameliyeye uygun şekilde tedaviye başlaman lazım ki benim bu ayrılık ateşimi ben sana anlatabileyim. Benim bu derdimi sen alabilirsin. Şimdi bir mana bu. İki, en basitinden aldığımızda hayata işarettir. Üç, imana işarettir. Açacağım geriye dönüp. Dört, İslam'a işaret. Beş, küfre işaret. Altı, sadr-ı Muhammediye işaret. Çocuk doğduğu zaman ağlamazsa problem vardır. Yani çocuk, normal hadiseyi konuşuyoruz. Aman efendim filanca çocuk doğmuş suyun içinde. Yok işte bilmem ne olmuş, ilk doğar doğmaz konuşmuş. İstisnadır. Bak haber olmuş zaten. İstisna olmasa haber olur mu? Fevkalade hadiselerde istisnai bir durumdur. Çocuğu bilhassa ağlatırlar değil mi? Niçin? Çocuk niye ağlar? Ağlatmak için ağlatmazlar çocuğu. Veya vurmazlar. Niçin? Ciğerine nefes gittiği anda o yanmayla beraber çocuk ağlar. Hatta çocuğun hiç böyle sesi çıkmıyorsa poposuna vururlarmış. Görüyoruz da gerçi televizyonlarda falan. O acıyla çocuk, o sinirler uyarıldığından bir ağlama refleksiyle hayatiyeti anlarmış. Yani sine çalışmadığı zaman hayat yok. Sinenin şerh olması lazım. Orijinal haliyle kaldığında hayatına bile yaramıyor. Anne rahmindeyken kalış şekliyle bile hayatına yaramıyor. Onun bir açılması lazım. Allah vermiş ama onu kullanasın diye vermiş. Öyle mosturalık bırakasın diye değil. O sine çalışacak diye çalışacak o sine. Hayatiyetin buna bağlı. İmana gelmedik daha. Anlatabiliyor muyum? Benim sözlerim öyle sözlerdir ki hayatın gayesini anlatır. Anlaman için sinenin çalışması lazım. Hayatta mısın, ölü müsün, onu bana haber ver diyor Hazreti Mevlana. Şerha şerha bir sine isterim. Niye bir kere şerha diyor da bir kereyle bırakmıyor, iki kere şerha şerha? He, demek ki hayatiyetin üzerine ayrıca senin elinde olan veya olmayan ama hepsini birleştirerek daimi çalışman lazım. Bir kere yaptığın zaman da iş bitmiyor. Daima o iş üzerinde olacaksın. Daha basit haliyle anlayalım. Hangi dert olursa olsun insan hem derdini gördüğünde onu paylaşma ihtiyacı hisseder. Bir kaydedir bu. Hem derdini gördüğü zaman onu paylaşma ihtiyacı hisseder. Hani burada buraya bu manayı verenler işin basitini anlatmış oluyorlar. Ama efendim koca koca alimler de böyle anlatmış. Ay gözüm, zaten onlar asgari seviyede anlaşılmasını murad ettikleri için onu kitaba yazmışlar. Sen konuştukların, senin hissettiklerinin kaçta kaçı? Ya yazdıkların, konuştuklarının kaçta kaçı? O alime sen bunu anlamadı diyemezsin. O açıldığında yanlış bir şey anlamamak üzere asgarisini yazarlar oraya. Erbabı da oradan yol bulursa bulur. Şerha şerha bir sinen varsa oradan yol bulursun. Ama ve dahi bunu yazan alimler de bilmediklerinden yazmamışlar. Bildikleri fakat belli bir efendim seviyede insanların aklına hitap etmek için o kadarını anlatmışlar. Osmanlı'da mesela miskinler tekkesi var. Orası çok meşhurdur. Çünkü mahsuda insanların gözüne onu sunarlar. Ya miskinler tekkesi, ne bu miskinler tekkesini çevirdiniz falan. Sanki tekke ile miskinlik birmiş gibi anlatırlar. Yanlış tabii. İşte Fransızların haremi anlatırken cız cıbıldak insanları çizmesi gibi yanlış bir şey. Değil, dışarıdan gelen müsteşrik, saraydaki bulan vezir giremiyor hareme. Nereden görmüş de çizmiş derler adama da. İşte hayal mahsulüdür. Şimdi bunlar da miskinler tekkesi. İşte tekkede sadece oda çıkan çorbayı içerlermiş falan diye anlatırlar. Bu böyle değil. Evet, oraya gelen insanlar eskiden oranın çorbasını içerlermiş. Ama ne yaparlarmış biliyor musunuz? Hangi işi yapıyorsa, hangi esnaflığı yapıyorsa dışarıda o işini yapar. Kazandığı parayı fakire, dula, yetime verir. Kendisi gelir karavanaya talim edermiş. Sen böyle yapıyorsan sen de çıkma orada. He, yan gelip yatıyorsun, çalışmıyorsun. Sadece oranın çorbasını içiyorsan onun adına ne tekke denir ne Mekke denir zaten. Anlatabiliyor muyum? Fakat miskinler tekkesine bak, ecdadın aklına bak. Miskin hastalığı diye bir hastalık var. Sinirsel bir hastalık, ruhi bir hastalık. Hareket etmiyor. Yani şuradan şuraya yürümek onun için uçurumdan atlamak kadar zor bir iş. Hatta yangın çıkmış, sırf üşengeçliklerinden 6 tane miskin ölmüş, Osmanlı tarihinde yazıyor. Yani yangından kaçmaya üşenmişler. Yangın var falan diyormuş, ulan üşenmeden bağırıyorsun diyormuş ötekisi. Rahat rahat otur. Hastalık ama bu. Kısmen bizde yaygınlaştı. Televizyon karşısında insanlarımızın uyuşması gibi. Ne yapanmış biliyor musunuz ecdat? Miskin hastalığına tutulmuş olan, rehabilite edilecek olan hastaları tekkede bir yerde toplarmış. Başına da miskin hastalığına tutulmuş şeyhi koyarmış. Ya. Abras mesela. Cüzzam hastalığı var. Cüzzamlıları bir yerde toplarmış. Başına da cüzzamlı bir şeyhi koyarmış. Hem derdiyle dertlenir, hem onu rehabilite eder. Sen öyle konuşuyorsun tabii, sağlamsın. Yo, ben de aynı hastalıktayım. Gel tevhid edelim. Gel sabır dileyelim dediğinde adam iyileşir. Kendini yabancı da hissetmez. Hiçbir şeyden de mahrum kalmaz. Bu bir dehadır. Nereden almışlar bu dehayı? Ta başında bu terbiyeye talip olan insanlar derd ehli için bile talip arıyor. Herkese dağıtmıyor. Derdinde bile seçici. Derdinde seçici. İnsanın bir tarifini yaparlar. Derdini bilene insan denir. Henüz daha çektiği derdi ve ne hangi dertte hemdert olacağını bilmeyen henüz insan değildir. Derdini bilene insan denir. Ve bu insana hitap yok mudur? Elhamdülillahi Rabbil Alemin demek için en önce derdini bilmen lazım. Başından başlar daha hitap. Kur'an derdi olan insana ve bu derdini nasıl kemale erdiririm ve nasıl vuslat isterim diyenler için de hüden lil müttakindir. Hidayet edicidir. Basit bir derdi anlatmak için bile hemdert aranır. Ona dikkat çekiyor. İkinci şart da bu. Bu kadar lakırdı, bunun için söyledik. Lakırdı tabiri argo değildir. Eski meydan terbiyesindeki konuşmaya lakırdı denir. Konuşmaya. Niçin? Kur'an ve hadisin dışındaki sözler, isterse evliya sözü olsun, hepsi lakırdıdan ibarettir. Lakırdı diye geçer. Hazreti Pir de meclisinde söyler bunu, Hazreti Mevlana. Lakırdıları kes der artık, tamam. Neden? Ayet hadisin dışındaki sözlerin hepsine lakırdı denir meydanda. Şimdi ben şerha şerha bir sine isterim. Niye iki kere şerha diyor? Belli bir tertip üzere seyri sülük eden adam isterim diyor. Benim sözlerimi, nefis derecelerini bilmeyen, belli nefis mertebelerinden geçmeyen, tadil erken üzere şerh edilmemiş, ameliyeye tabi olmamış bir nefis benim sözlerimi işittiğinde onun küfrüne bile sebep olur. Dalalete düşer. Kur'an şifa ve rahmettir lil mu'minine. Ve la yeziduz zalimine illa hasara. Hüsranı arttırır zalimlerin. Zalim ne demektir? Küfürle iyice zulmete bürünmüş, kapanmış, tamamen karanlık olan. Şerh olmak neresi? Zaten hazır şerh edebilecek kıvamını da kaybetmiş. Katmer üzerine katmer. Zalim olmuş insan. Kur'an'ı dinleyince hüsranı artar diyor Hazreti Allah. Kur'an hüsran getirir mi? Böyle adama getirir. Benim sözlerimi de şerha şerha sinesi olmayan, kalbi leyin olmayan, kalbi sadrı bunu anlayabilecek idrakte olmayan, hiç bu sahaya rağbet etmemiş insanlar benim sözlerimi anlayamazlar. Sözlerimi anladılar, derdimi anlayamazlar. Çünkü söyleyecek, ben kötü halli insanlara da beraber bulundum diyecek. derdini bilemezler. Böyle böyle diyor Mevlana, naklederler. Sen ondan dinlersin, daha fazla feyiz alırsın. Anlamamıştır adam, ondan dinlersin. Sen kalkıp sema edersin, çar vurursun neşenden. Adam söyler, sana bakar. Söyleyen o halbuki. Ya bu adam niye dönüyor der. Sen derdini anlamışsındır Hazreti Pir'in, o lafzını anlamıştır. 3. Derdi herkese açmak dinen yasaktır. Din terbiyesinde yasaktır. Çünkü sabır denilen bir şey vardır. Temkin vardır. Hemen derdini alıp da konuştuğunda Allah meleklerine dermiş ki, bak görüyor musun, kulumu beni şikayet ediyor. Gönenli öyle derdi. Allah şefaatini hayır eylesin. Şimdi Gönen Hoca burada olsaydı, şurada benim oturduğum yerde, konuşmasına lüzum yok. Bak yüzüne geç. Yüzüne şöyle bir bak geç. Öyle bir zattı Gönenli. Özür dilerim. Mesnevi okumalarında Gönenli Mehmet Efendi'nin işi var diyenler olabilir. O olmasa ben olmazdım çünkü. Bu kadar basit, kestirmeden söyleyeyim. Öyle derdi, o ondan dinlemiştim. Böyle ya şuram ağrıyor, şu oldu, yine bizim gelin böyle yaptı, damat böyle yaptı. Bak bak bak. Benden şikayet ediyor kullarıma dermiş. Allah. Ne kadar abes bir durum. Şimdi diyor, ben derdi sana açabilmem hiç, ama doktora gittin. Neren ağrıyor? Estağfurullah, sabır. Ya kardeşim, bu tedaviye geldin daha işte, yani anlatacaksın. Kusura bakmayın, ben çok müttaki adamım, anlatamam derdim. Olmaz. Konuşacaksın. Neden? O derd ehli. O senin derdine parmak basacak adam. Orada da konuşman lazım. Hazreti Pir diyor ki, ben derdimi açamam. Allah'ın emirlerine muhalefet edemem. Ama derd ehli bulursam konuşmam caiz olur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde taşlaşmış olan kalpleri beyan ediyor. Hatta buyuruyor ki, ev eşeddu kasve. Daha da katıdır. Taştan da katıdır. Şimdi taştan katı derken, yani elmas mı, maden mi? Hayır, öyle demek değil diyor Hazreti Allah. Taştan katıdır derken demir gibi değil. Şu bakımdan taştan daha katıdır. Öyle taşlar var ki içinden pınar fışkırır diyor ya. Su fışkırır yani. Merak etmiştim, bakmıştım Beykoz'da o karakulak suyunun çıktığı yere. Mermer gibi bir yerin içerisinden çıkıyor. Taş, taş diyorsun ama pınar fırlıyor içerisinde, pınar çıkıyor. Yani taş demek de caiz değil de onlara benzetmek için söylüyorum diyor. Daha sert olan maden var ama bak bunu da işliyorsun, bu kıvama getiriyorsun. İşlenmeye müsait değil diyor. Çünkü taş olmak bazı yerde makbuldür. Şuraya çıkacaksın. Süngerin üzerine basıp çıkamazsın. Taş olması lazım ki senin yüz okkayı çeksin, yukarıya gidesin. Bak işe yaradı. Taştan da kötüdür onlar diyor. Neden? Kabul etmediklerinden. Bazı taşlar vardır ki içinden pınarlar fışkırır. Hatta bazı taşlar vardır diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde, Sure-i Bakara'da. Allah korkusundan un ufak olurlar. Nasıl bir şey bu? Bilmiyor musunuz? Hiç görmediniz mi Allah korkusundan un ufak olan kalp? Gören var mı? Şöyle anlatayım ben. Bazı şeylere, kötülüklere falan yapmak üzere kalbinizde tam bir karar almışsınızdır. Veya içinizde hiçbir damar titremiyor vaziyettedir de, Allah'ın ayetlerinden bir ayeti duyarsınız, birden eriyiverirsiniz. İşte bak, taşın parçalandığını gördün sen. Görmedim deme. Titriyorsa için, Allah kelamını işittiğinde, senden bir taş gitti kabul et. İlla zahirde arama taşı. Allah batındaki taşlıkları dışarıdaki taşlıklarla teşbih için söylüyor. Demek ki o taşlardan daha katı şeyler esasında içimizde. Taşlaşmış olan kalplerin imana gelmesi için şerha şerha olması lazım. Ve bakın, bir hastalığı tedavi etmek için de ameliyat meselesini anlattım. Buradan birleştirebilirsiniz. Bir de çok çok güzel bir şey var. Şerhlerde baktım, onları bulamadım. Sonra bir sohbetten hatırladığım kadarıyla sizlere naklediyorum. Buranın şerhinde, 3. beyitte. Yine Kur'an-ı Kerim'de, Sure-i En'am'da 125 olması lazım. 125 olması lazım ayet numarası. Çok acayiptir. Yani buradan çıktığınızda lütfen bakın. Çok lezzet alacaksınız, bakın. Çok lezzet alacaksınız. Orada Cenab-ı Hak çok enteresan bir tabir kullanıyor. Kalbini İslam'a açtığımız, yeşrah sadrahu lil İslam diyor. Yeşrah, şerh ettiğimiz. Hani kalbin açılması, göğsün açılması diyoruz ya. Hani o neye açılır? Bu Sina o kadar mahremdir ki ancak teslim olunacak yere teslim olduğunda oraya açılır bu. Bu Sina'nın sahibi aynı yüzümüzün nuru, gözümüzün nuru, yüz suyu ancak Allah'a dökülür. Bu Sina de ancak Allah'a açılabilir. Ancak dost olan Hazreti Allah'tır çünkü. Dost seni terk etmeyene denir. Dostum diye tabir yoktur meydan terbiyesinde. Arkadaşım dersin, dostum diyemezsin. Çünkü dost seni hiç terk etmeyene denir. Bir tek dost Allah'tır. Çok iyi ya, her gün görüşürüz ama bak ayrılıyorsun. Çok iyiyiz. Kabirde ayrılacaksın. Ama o hiç seni bırakmayacak. Hak dost, gayrısı yok demiş eskiler. Cenab-ı Hak İslam'ı anlatırken öyle bir tabir kullanıyor. Yeşrah sadrahu lil İslam. Benim anlattığım şeylere teslim olmak için şerha şerha, o İslam'ın şerh ettiği sineye benim sözüm. O dertte olmayan insan sinesi Cenab-ı Hakk'ın mahremgahı olan ve o sineyi Cenab-ı Hakk'a teslim eden kişi ancak benim derdime muttali olur. Ben böyle bir sine, böyle bir sadır isterim diyor Hazreti Mevlana. Ve çok acayip bir şey daha var ayetin devamında. Mesela münkirlerin halini anlatırken de iyice yukarıya çıkmış da nefes alamadığı için patlayacak duruma gelmiş adam gibi içleri sıkışır diyor onları. Bu da çok enteresan. Aşağıda sıkışmıyor mesela. Yerin dibine gidip de basınçtan bahsetmiyor. Yukarı yukarıya çıkmış. Ne? Sen kebirsin, ben de kebirim. Senin nefsin var ama benim de nefsim var. Sen hayat sahibisin ama benim de hayatım var. Meydan okudukça yükselir kendine göre. Fakat o sahanın tedariğini yapmadan yükseldiği için artık o tabiatı dışındaki ve içindeki tabiatı bunu kabul etmez. Nefes alamayacak duruma gelir. Hatta nefes alamayacak demedik. Ne dedik? Hu sadasını anlatırken diye nefes verecek duruma gelemez. Nefes çok olur. Orada tertemiz hava var. Fakat dışarıya nefesini veremediği için infilak eder. Ben benim verdiklerimi alabilecek sinesi bu şekilde yerine teslim olunmuş bir sine isterim. Bakın hepsi bunların üçüncü beyitte. Hiçbirini uydurmuyorum. Hepsi burada. Bak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadrı, cismi, cesedi, nesli, kendisi, ruhu, her şeyi en temiz, mutahhar, muazzez, müşerref, mükerrem, mükemmel olmasına rağmen hali sababetlerinde bir ameliyat geçiriyorlar. Hatta bazı siyer kitaplarında bir ameliyat daha geçirildiği ve Miraç gecesinde bir ameliyat daha geçirdiği, kimisi iki, kimisi üç, farklı farklı rivayetler var. Şerh ediliyor. Demek ki Hazreti Pir şerha şerha diyerek, sineyi söyleyerek ve dert kelimelerini kullanarak sana bak bu kadar anlatılan sözlerin hepsini iki beyitte anlatıyor. Öyle bir dert ehli isterim ki benim anlattıklarımı sen Sadr-ı Muhammedi'de bulursun. Ben öyle bir Muhammedi muhabbeti sinesinde taşıyan bir insan isterim ki sözümü anlasın. Anlatabiliyor muyum? Zat-ı alilerinin bizzat kendileri için kullandıkları bir ifade daha var Cenab-ı Hakk'ın. Estağfirullah, bismillah. Elem neşrah leke sadrak. Biz senin sadrını genişletmedik mi? Şerh kelimesini kullanıyor. Orada diyorlar ki sen füyüzat-ı ilahiyeyi devamlı almaktaydın. Bunu nasıl anlatacağım derdim vardı. Hadi sana kitabullahı verdik. Sırat-ı müstakimi gösterdik. Sen nübüvvetin zahirine muhatap olacak ümmetini buldun. Fakat sırr-ı Muhammediyen'deki nübüvvet sırları zatına mahsus. O neşe sende kaldı. Elem neşrah leke sadrak. Bu ilmin şehri olan senin gibi bir zata bu ilmin kapısı gibi olan zatları vermedik mi? Sen onlara evet zahirini konuşuyordun ama bir de tahassüsatını anlatma meselesi vardı. Sen bu saddından ancak saddında bulunan sır olacak olan o derdi karşında heh şimdi bu benim sözümü anladı diyebileceğin ashabın da içerisinde hususi zatlar vermedin mi? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain. Demek ki şerha şerha derken mertebe mertebe şerhleri de anlatmış oluyor Hazreti Mevlana. Bak kaç tane kaç güzellik. Hem sen devamlı bunun üzerine dikkat edeceksin. Bir de diyor ki şerh vardır çocuk doğarken. Şerh vardır taşlaşmış kalbi parçalamak için. Şerh vardır ameliyat için. Şerh vardır İslam'ı yerleştirmek için. Şerh vardır ihsanı yerleştirmek için. Şerh vardır irfanı anlamak için. Şerha şerha diyor. Demek istiyor ki yeter ki bir meyli, bir muhabbeti, bir aşkı olsun yahu. Benim derdimden zerre kadar da olsa nasiptar olur. Tam anlayan var mı? Cevabını verecek. Ben her mecliste ayrı ayrı bulunduğumdan beni kimisi şöyle anladı, kimisi böyle anladı diye kendisi söyleyecek. Demek ki şerh kelimesi sineha hem şerha şerha ez firak tabeguyem şerhi derdi iştiyak derken şimdi ikinci beytte üçüncü beyt arasındaki münasebeti de zikrettikten sonra inşallah dördüncü beyte geçeceğiz. Şimdi şerha şerha derken aynı zamanda bu adım adım gidişe de işaret, yaklaşmaya da işaret. Bundan evvelki anlattığıyla bunu birleştirdiğinizde Neistan meselesinde hatırlıyor musunuz ne demiştik? Bir kamışlığı menfi manada düşünmek var, bir de müsbet manada düşünmek var. Bu ikisinin şerhi de mümkün. Zaten edebi kudreti göstermek meselesine gelince, edebiyattaki kudreti göstermek şu demekmiş. Tersten de düzünden de hangi manayı verirsen ver, beyitle ilişkilendirebiliyorsun. O şairin kudretini gösteriyor. Mesela, sineha hem pare pare ez firak deseydin olacaktı. Parça parça bir sine isterim desin. Ne olacaktı? Parça pare pare de yine vezin tutuyor. Pare pare demiyor. Şerha şerha diyor. Ve o şerha şerhayı boşuna kullanmadığını göstermek için de tabeguyem şerhi dert diyor. Şerhi bir daha kullanıyor. Hani diyor ya Üstad Necip Fazıl. Şimdi benim gözüm büyük sanatkarlıkta diyor ya. Ne şairim ne fıkra muhariri. Bunlarla da oyalanmamak lazım. Yani metni okuduktan sonra hemen sizdeki akistene bakmak lazım diyor büyükler. Ben o sahaya giremem. O sahanın adamı vardır. Ben sadece burada metni okuyorum ama hatırınızda olsun. Okuduktan sonra aldığın bu zevki gittin değil. Sendeki akistene bakacaksın. Sende bunlar bir daha yazılır. Sende orijinal hali vardır bunun. Onun üzerine eğilmek icap ediyor. Şimdi dedik ki kamışlık bir mertebeyi ahadiyete işarettir. Bir de mertebeyi nefsaniyete işarettir. İkisi de olabilir. Yani bir tamamen fıtratına tabi olup hiçbir ameliyeyi üzerinde henüz yapmamış olan, heva ve hevesle salınıp duran, aslı cife olan ve laşey olan, laşe gibi bir yerde, laşey, hiçbir şey olan, laşe gibi yerde bataklığı yurt edinip duran kişiye de temsil edilir. Fakat şerhleri de şerh yapıldıkça üzerinde yine bunların her şerhinde her yapılan şerhte manadan aslından uzaklaşılmaz. Şimdi niye benim dertleşmem lazım bunu? Dertleşmek meselesine, firkat meselesine bakalım. Bir insan vuslata yaklaştıkça derdi artar. Vuslattan sonra da artar, vuslata yaklaştıkça da artar. Nasıl olur bu? İki ana şeyde toplayabiliriz. Mevkide, mevzide. Bir, yaklaştıkça, yaklaşmakla beraber aşinalık artar. Aşinalık arttıkça, evvelden de hatırlamadığı, çok daha farklı olan güzellikleri, hayalinde olan güzellikleri, unuttuğu güzellikleri çok farklı bir şekilde algılayarak, ya şu da varmış değil mi? Bak burası da varmış. Bak bunu bilmiyordum, bu da oldu diyerek, vuslat edeceği yere iştiyakı artar. Bu dahi makbuldür. Niye? Bu iştiyak arttıkça vuslat aşkı da artar, vuslata erişmesi de artar. Başka neyi arttırır? Ayrıldığı yerin güzelliklerini daha bir farklı fark etmeye başlar. Ayrıldığı yerin güzelliklerini anladığı gibi, ya ben böyle mi bir yerden ayrıldım diyerek derdi katlana katlana olmaya başlar. Hani sen, Allah muhafaza eylesin, çocukluğunda bir şeyler yaşamış, sonra kaybetmiş, tekrar ana babasına kavuşacak insan. 3-4 tane hadise biliyor. İşte şöyle dolaşırdık, böyle ederdik. Bir kere benim başımı okşamıştı, şöyle yapmıştı. Mesela hiç tanımadığı bir akrabasını daha gördü. Veya babasını, annesini, atasını tanıyan birisi gördü. Ona diyor ki, ya sen bilmezsin. Bak o sana bir defasında şöyle şöyle de yapmıştı. Allah Allah. Bu sefer iyice firkati artar. Zaten uzakta hatırladığı 2-3 tane hatırayla bu kadar oluyor. Oraya yaklaştıkça oradaki aşinalık da artar. Artı oradaki aşinalıkla beraber ya ben nasıl koptum oradan? Kendindeki ızdırap da artmaya başlar. Anlatabildim mi? Bir de burada Tahirül Mevlevi'nin onu göreyim diye ta şuraya koydum. Kapatamıyorum kitabı. İrtica etmeyesin namerde, keşfi hal etmeyesin biderde. Namerde biliyorsunuz. Dürüst olmayan, alçaklık yapan kişiye sığınma. Ondan bir şey talep. Aman şu hakkımı arayıver. Namertten isteme. Ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin, namerde müracaat etme işini görmesi için. Ona sığınma. Başka? Orada bir başka güzellik daha var. İrtica eylemeyesin, etmeyesin namerde. Dosdoğru, düzgün, salih bir nefis olarak, nefsini elde ederek, nefsin esaretinden kurtulup da kendini nefsin üzerine çıkartıp salih olmadıktan sonra sakın nefsani duygularına ve kendi benliğine sığınma. Namerttir o diyor. Alçaktır. Başkasına karşı kendini iyiyim diye satma. Namerttir o diyor. Seni de satar. Sen ona güvenirsin, yaslanırsın, seni yarı yolda bırakır. Sakın güvenme diyor nefsine. Hazreti Mevlana öyle der. Vücudun, nefsin sana ne kadar mürayidir. Nefsi bırak, vücudun bile sana çok riyakardır diyor. Namerttir diyor. Neden? Sen vücudum dersin, dişim dersin diyor. Bir sancı verir diyor. Allah der ki dişine, şu adamı inlet. Senin vücudundan askerin gibi gördüğün, sana tabi gibi gördüğün o eczai vücut, seni sabaha kadar asker gibi ayakta diker diyor. Mürayidir diyor, riyakardır. Sakın adam diyor güvenme nefsine diyor. Hazreti. Keşfi hal etmeyesin biderde. Halini de dert ehli olmayan insana açmayasın. Eskiden yine meydan terbiyesinde dert ehli, hani bir işin zahir kısmı vardır. Nedir o zahir kısmı? Ki olmazsa olmaz kısmıdır o. Bir adam helalini haramını bilecek. Değil mi? Yani şey olarak konuşuyoruz. Başka dinden olan kardeşlerimiz varsa yüksünmesinler. Onlar da kendi dinleri için öyle. Eğer Müslümansa helali haramı bilecek. İşte farz nedir bilecek, vacip nedir bilecek. Yapar yapmaz, onun kendi halidir, karışılmaz. Fakat gittim bir hocaya, bunu anlatacak zahir ilme sahip bir zata. Soruyorsun mesela namaz nedir? Dur bakalım hele, bir düşünelim diyemez. Herkese anlatma mecburiyeti vardır. Zahir ilimdir o. Fakat zevkini, namazdaki hal nasıl tecelli ediyor hocam dediğinde, aa hiç unutmam bir keresinde secdeye kapandım şöyle bana keşfoldu dediğinde adam o dakika biter. O anlatılmaz. O neyi ister? O sahanın adamını ister. İşte eskiler dert ehli olan adamı anlamak için meclislerine gelen insanlara değil şirin gözükmek onları mahsus kaçırırlarmış. Bakalım bizim eza cefamıza dayanacak mı diye. Mesela mahsus tırnaklarını uzatırlarmış. Böyle pis pis. Adam görsün daha bu nasıl adam falan desin meclisi terk etsin diye. Ne bileyim mesela Beyazıt-ı Bestami'nin yaptığı bir numara var. Öyle bir ham kişi geliyor. O zamanın şarap satılan, ona ait olan hususi testiyi suyla doldurmuş. Bir tek ona şarap koduluyor. Öyle testiler varmış. Bilmiyorum. Sana şey, o ilimle pek şeyim yoktur. Oradan içiyor falan. Bir de böyle hafif yamuk ağızla falan konuşuyor. Oo diyor bu adam zındık. Bizim bununla işimiz olmaz. Hazreti Beyazıt diyor ki gitti mi? Gitti he. Bir daha gelirse konuşuruz diyor. Gidene eyvallah. Ben dert ehli isterim derken bu manası da var. Fakat hatırıma gelmişken yine arada bir adaptan erkenden bahsediyoruz ya. Şunu yapmamak lazım. Bunu artık hani bizi tanıyorsunuz değil mi kıymetli kardeşlerimiz? Yani kimsenin hayatı, yaşantısı bize alakadar etmez. Hani hatırınızda bulunsun diye bazı şeyleri söylüyorum. Bundan seneler evveldi bir ahbabımızın evine gittik. Sofraya soğuk su getirdi ama şişesi değişik. Böyle kabartmalı mabartmalı falan. Dedim ki bu şey şişesi değil mi? Evet dedi şey şişesi. Dedim senin öyle bir halin yok ama. Ya yok dedi bizim dedi dayı getirmiş dedi. Şişe de çok güzel kırmaya kıyamadım dedi. Dedim onun için yapılmış bu. Ya bu kadar molla olma, sofu olma falan dersiniz belki ama Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle bir cevapta bulunuyor. O zamanın şarap aleti olarak onun için tasarlanmış bir testiyle su getiriyorlar. Kaldırın diyor, hoşlanmıyorum diyor. Aman efendim, pak yani, hatta içine konulmamış. Onun için imal edilmiş ama konulmamış. Sen doğru söylüyorsun diyor. Şer'an da bir mahsur yok ama ben sana şöyle anlatayım diyor. Çocuğun altına, üzerine pislemesi için verilen o aletle ben sana su versem hoşuna gider mi? Ya yine bu, bunun için imal, bir şey olmadı bu, tertemiz plastik, bunu da iç suyunu. İçin rahatsız olur diyor. Evladım ben de bundan içerken aynen öyle hissediyorum diyor. Bu rahatsızlığı hissetmek lazım mı değil mi? O çocuğun altına koyduğunuz şeyle mukayese edin. Lazım olup olmadığı. O yüzden lazımlık da diyorlar değil mi? Lazım demek. Evet. Tasarlamadım, kendinden çıktı. Nasrettin Hoca'ya tövbe estağfurullah. Hoca böyle konuşuyor. Tanıdıklarıyla ahbabı falan var. Meclise gelmiş çocuk ama gözler böyle fıldır fıldır yani. Belli çocukta istidat var. Hocanın oğludur, takılalım falan demişler. Orada işte malum kış mevsimi gelecek diye evin bir bölümünde de muhafaza ediyorlar. Kiler gibi bir kısım var. Patlıcanlar asılıymış. Çocuğum gel buraya demiş. Buyur amca demiş. Duvarda asılı olanlar ne demiş? Çocuk bakmış şöyle. Gözü açılmamış sığırcık yavrusu demiş. Hemen hocaya dönmüşler. Ya mübarek ne biçim adamsın. Hani Nasrettin Hoca öğretti zannediyorlar. Hoca da demiş ki vallahi ben öğretmedim. Kendisi buldu demiş. O zaman iki tane daha mana verelim. Sona sakladık. Hani devenin büyüğü ahırda derler. Bir, ben konuşacağım ama benim karşımda dost doğru. Ben sana şimdi derdimi anlatacağım. Ama bana dost doğru ol, namert olma. Göğsünü, sineni bana aç. Ben şerha şerha bir sine isterim. Baktığımda şurası bulanık demeyeceğim. Tam doğru göreceğim. Bulanık adam istemem diyor. Derdimi taşıyacaksa. İşte Miraç'taki ameliye ile alakalı bir başka güzellik. Fekâne kâbe kavseyni ev edne. Kâbe kavseyn oldular. Ev hatta daha yakın. Kâbe kavseyn diye Arap'ta kullanılan bir tabir var. İki tane manası var bunun. Çok manası var da iki tanesini zikredeceğim. Bir kişi bir yere misafirliğe gittiğinde o misafire en büyük ikram ev sahibi tarafından onunla böyle diz dize karşılıklı göğüs göğüse oturmakmış. Ona kâbe kavseyn deniyormuş. Kavis. Onun göğsü, karşıdakinin göğsü sadır sadıra, kaş kaşa. Yüzüne bakıyorsun. Neden? Evin haremi var, hanımına bakabilir, diğerleri olabilir. Hayır, hususi bütün insanlığını, kendine ait benliğini ifade eden süriyetini, şahsını, zahiri görünüşünü karşıya teksif ediyorsun. Arap'ta en büyük ikrammış o misafire. Hususi böyle durmak, dizini dizine yaklaştıracak derecede. Miraç'ta böyle bir har yaşadı o Habib. Ev edna, hatta daha yakın diyor. Bu bir. İkincisi, Kâbe kavseyn diye bir şey daha denirmiş. Allah mekanını, derecatını âli eylesin. Şu asrın çok büyük bir lütfudur, ikramıdır. Elmalı Hamdi Yazır Hoca. Allah yani ruhlar aleminde, cennette mi, elini öpmeyi isterim yani. Allah mekanını âli eylesin. Ne kadar güzel almış. Bütün rivayetleri, bütün dirayeti, tasavvuf neşesini de koymuş. Alim. Allah inşallah derecatını âli eylesin. Ruhaniyetinde bizden haberdar eylesin. O güzel insanı. Orada bunu anlatır, merak eden bakan olursa Necim suresinin tefsirinde bunu görürler. Kâbe kavseyn diye iki tane kavis, gavz, yay. Arap'ta bir şeyi, bir kişiyi himayenize aldığınızda, onun kefili ve onun vekili olduğunuzda insanlara bunu en belirgin şekilde, çok ciddi bir şekilde beyan etmek istediğinizde şöyle yaparmışsınız. Onun yayını alırmışsınız, ok attığı yayı. Kendi yayınızı da alırmışsınız. Bak kavseyn oldu, iki tane kavis. Onun yayını alırmış, kendi yayını da alırmış o kişi. Bir tane ok çıkartırmış sadağından, tutarmış. Bir tane oku iki tane yayla atarmış. Ne demekmiş o? Artık biz bu zatta Kabe Kavseyn olduk. Ona yapılan hakaret bana yapılmıştır. Ona yapılan izzet, ikram bana yapılmıştır. Ona sorulacak hesap bana sorulmuş. Onun kabul ettiği benim tarafından kabul görmüştür. Bendendir he. Gayrı görmeyin. Ev edna. Sizin anladığınız bu yakınlıktan da yakın. Kime konuştuğunuzu düşünün. Habibimle konuşuyorsunuz. Kabe Kavseyn ev edna. Daha yakın nasıl olunuyor? Siz daha yakın nasıl ifade edeceğinizi bilemiyorsunuz. Orası da bizdedir diyor Hazreti Allah. İşte ben böyle Kabe Kavseyn olabileceğim, derdimi de, hayatiyetimi de, maddi beraberliğimi de, imanımı da, İslam'ımı da, ihsanımı da, velayetimi de, derdimi de, kerametimi de paylaşacağım dürüst, derd ehli, temiz bir sine isterim ki benim vereceğim terbiye onun aldığı terbiye ile birleştiğinde mükemmel olsun. Bunu işitmek üzere Bişnev. Şimdi dinle.